Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
İktidar, Bertrand Russell, 1. Kaset 1. Yüz, Cem Yayın Evi, 3. Basım, Ocak 1999, çeviren Mete Ergin, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Aslı Kamgözen. Çağımızın en büyük filozof, bilgin ve toplumsal eleştirmecilerinden olan Bertrand Russell, 1872-1970, İngiltere'nin tanınmış liberal ve soylu bir ailesinden gelir. Cambridge Üniversitesi'ni bitirdikten sonra bilimsel çalışmalarına 1895'te gittiği Almanya'da başladı. Birinci Dünya Savaşı'na tüm gücüyle karşı çıktığı için Cambridge'deki hocalık görevine son verildi ve 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. 1918. Russell, ABD'nin Vietnam'da sürdürdüğü savaşa da ilk karşı çıkanlardan biridir. ABD'nin Vietnam'daki suçlarını yargılayan Uluslararası Mahkemenin başkanlığını yapmış ve bu nedenle bu mahkemeye Russell Mahkemesi adı verilmiştir. 1950'de Nobel Edebiyat Ödülünü alan Russell, yaşamı boyunca felsefe, matematik, sosyalizm ve eğitim konularında önemli yapıtlar yazmıştır. Yayın evimiz daha önce yayınladığı Evlilik ve Ahlak ile Aylaklığa Övgü adlı yapıtlarından sonra Russell'ın İktidar adlı kitabını sunar. Bertrand Russell üzerine. Yüzyılımızın ikinci yarısında nerede bir haksızlık görülmüşse ona ilk direnen Bertrand Russell olmuştur. Toplumun özgürlüğünü, insanların kısıtlanmadan düşünmelerini sağlayabilmek için yazı katından eylem katına kadar birçok girişimin kurucusudur. Yakın tarihteki bir olayı hatırlayacaksınız. Vietnam savaş suçlularını yargılamak için Russell bir mahkeme kurmuştu. Bu, dünya barışı için gösterdiği çabaların eylemsel bir örneğidir. Matematikçi ve filozof olan Russell, özel öğreniminden sonra Trinity Koleji'nde ve Cambridge Üniversitesi'nde okudu. 1872'de Trelack'te İngiltere doğan filozof, babasından Lord Sanını da aldı ama bunu kullanmadı. Matematikçiliğinden gelen sağlam düşünme yöntemiyle açık, aydınlık ve tanımlama gücü olan bir anlatım biçimi edindi. Sorunların çözümlenmesinde akılcı yöntemi kullandı. Politikadan ahlak bilime kadar her alanda reformcu bir tutumu benimsedi. Onun dünya görüşü, hümanizm ve felsefi maddecilikten oluşur. Bu iki öge, onun din ve ahlak alanındaki dogmalara karşı çıkışını da açıklar. 1927 ile 1932 arasında açtığı okul, ilerici bir eğitim yöntemi uyguladı. Russell'a göre eğitimden amaç, insanın yaratıcı niteliklerinin geliştirilmesini sağlamak, ona bu alanda olanaklar yaratmaktı. Özgürlük düşüncesinden ahlaksal sorunlara, sekse kadar yaşamın her dalında öğreticilik ve yaratıcılık kavramları eğitim ve öğretime biçim vermeliydi. Birinci Dünya Savaşı'na karşı çıkınca hapse girdi. Russell'ın savaşa karşı tutumu sürecek ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra nükleer silahların yayılmasını bütün gücüyle yazılardan sokak gösterilerine kadar engellemeye çalışacaktı. Russell'ın anlatımının özelliği, en güç ve bilimsel konuları popüler dille yazması ve böylece dar bilim adamları çevresinden geniş bir çoğunluğa düşüncelerini iletebilmesidir. 1950 yılında Nobel Edebiyat Armağanını kazanan Russell'ın en önemli kitaplarının başında Principia Mathematica, Matematiğin İlkeleri gelir. A. N. Whitehead ile birlikte yazdığı bu kitaptan sonra onun felsefe tarihine bakış açısını ortaya koyan Batı felsefesi tarihi anılır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'ni ziyaret etti ve bir yıl Pekin'de felsefe profesörlüğü yaptı. Kendini mutlu bir karamsar olarak nitelendiren Russell'ın ülkemizde yayınlanan kitaplarının başlıcaları Evlilik ve Ahlak, Batı Felsefesi Tarihi, Relativitenin Alfabesi, Bilim ve Din, Aylaklığa Övgüdür. Russell 1970 yılında öldü. 1. Bölüm İktidar Güdüsü. İnsanla öteki hayvanlar arasında kimi ansal, kimi duygusal çeşitli ayrılıklar vardır. Duygusal ayrılıkların belli başlılarından biri, insanların güçlü isteklerinden bazılarının hayvanlarınkinin tersine esas itibariyle sınırsız ve doyurulmak olanağından yoksun bulunuşudur. Boğa yılanı yiyeceğini yedikten sonra tekrar acıkıncaya kadar uyur. Eğer öteki hayvanlar aynı şeyi yapmıyorlarsa bu, ya yiyeceklerinin yetmediğinden ya da düşmandan korkmalarındandır. Birkaçı dışında hayvanların eylemleri sağ kalma ve çoğalma gereksinmesine, bu iki temel gereksinmeye dayanır. Hayvanların eylemleri bu iki gereksinmenin zorunlu kıldığı eylemler dışına çıkmaz. İnsanlar için durum başkadır. Gerçi insan soyunun büyük bir bölümü vazgeçilmez gereksinmelerini karşılamak için daha başka amaçlara harcayacak enerjileri kalmayacak kadar çok çalışmak zorundadır. Ne var ki geçimlerini sağlama bağlamış olanlar eylemden geri kalmazlar. Xerxes Atina seferine çıktığı zaman besin yönünden de, üst baş yönünden de, kadın yönünden de hiçbir eksiği yoktu. Trinity Koleji'ne öğretim üyesi seçildiği andan itibaren Newton'un maddi rahatı sağlama bağlanmış bulunuyordu. Ama Newton da Principas'ını maddi rahatını sağlama bağladıktan sonra yazdı. St. Francis ile Ignatius Loyola tarikatlarını kurarlarken gereksinmelerini gidermek zorunluluğuyla hareket etmemişlerdi. Bunların hepsi de sivrilmiş kişilerdi. Ama aynı belirgin nitelikler son derece tembel pek az insan dışında herkeste görülebilir. Kocasının iş alanındaki başarısından emin olan ve çalışmak zorunda kalma korkusu bulunmayan Bayan A, zatüreye yakalanma tehlikesini çok daha ucuz bir yoldan önleyeceği halde Bayan B'den daha iyi giyinmek ister. Eğer Bayan A'nın kocası bir soyluluk sahanına kavuşur ya da parlamentoya seçilirse karı koca ikisi de sevinirler buna. Kuruntularda hayal edilen zaferlere sınır yoktur. Bu hayallere olabilir gözüyle bakıldı mı da gerçekleşmeleri için çaba harcanır. Hayal gücü, temel gereksinmeleri doyurulmuş insanoğullarını durdurak bilmeyen çabalara zorla yönelten bir üvendiredir. Pek çoğumuz yaşamımızda nadiren şöyle diyebilmişizdir. Şimdi ölecek olsaydım eğer, bu benim en mutlu anım olurdu. Zira korkarım ki ruhum alabildiğine doymuştur. Ve korkarım ki bilinmeyen bir akibette böylesine bir doymuşluğun yerini alacak huzur bulunmayacaktır. Pek ender olan tam mutluluk anlarımızda da doymuşluğun sürekli olmadığını bildiğimiz için Otello gibi ölümü istememiz doğaldır. Sürekli mutluluğu sağlayacak şey insanoğlu için olanaksızdır. Yalnız Tanrı'dır tam mutluluğa erişen. Zira saltanat ve iktidar ve şan ve şeref O'nundur. Yeryüzündeki saltanatlar başka saltanatlarla sınırlıdır. Yeryüzündeki iktidarı ölüm kısa keser. Piramitler de diksek, ölümsüz şiire bağlı da olsak, yeryüzündeki şan ve şeref yüzyılların geçişiyle söner. İktidarı az olanlara, şan ve şerefi az olanlara biraz daha fazlası yetecekmiş gibi gelir. Ama böyle sananlar yanılmış olurlar. İstekler doymak bilmezdir. Sınırsızdır ve onlar ancak Tanrı'nın sonsuzluğunda yatıştırılabilir. Var olmak ve çoğalmak hayvanlara yettiği halde insanoğlu yayılmak ister ve insanoğlunun bu konudaki istekleri sadece hayal gücünün olanaklarıyla sınırlıdır. Her insan eğer elinden gelse Tanrı gibi olmak ister. Pek az rastlanan bazı insanlar vardır ki bunun olanaksızlığını kolay kolay kabul edemezler. Bunlar Milton'un şeytanıyla aynı hamurdan yoğrulmuş, tıpkı Milton'un şeytanı gibi soylulukla inansızlığı kendilerinde birleştirmiş kişilerdir. İnansızlıkla dinsel inançlara dayanan şeyi söylemek istemiyorum. Birey olarak insan iktidarının sınırlılığının kabul edilmeyişini anlatmak istiyorum. Soylulukla inansızlığın meydana getirdiği bu devlere yakışan karışım özellikle büyük fatihlerde belirgin olarak görülür. Ama yine de bunun bir kırıntısı her insanda vardır. Toplumsal işbirliğini zorlaştıran da budur. Zira her birimiz bu işbirliğini içinde kendimize Tanrı yerini verdiğimiz Tanrı ve Tanrı'ya tapanlar arasındaki işbirliği biçiminde anlamak isteriz. İşte zaman zaman dalgalanmalara, kan dökülmesine yol açan rekabet hırsı, canı ve şerefi tehlikeye atarak başkalarını yönetmek gereksinmesi, başkaldırma dürtüsü bundan ileri gelir. Bireyin anarşi yolundan kendini zorla kabul ettirmesini önleyecek törel kuralların gerekliliği de yine bundan doğar. İnsanoğlunun sınır tanımayan isteklerinin en belli başlıları iktidar ve şan kazanma istekleridir. Bunlar her ne kadar çok yakın akraba iseler de aynı şey değillerdir. Başbakanın şanından çok iktidarı, kralın ise iktidarından çok şanı vardır. Bununla birlikte bir kural olarak şan kazanmanın en kolay yolu iktidar kazanmaktır. Bu, özellikle kamuyu ilgilendiren olaylarda eylemli rol oynayan kişiler için böyledir. Bundan ötürü şan kazanma isteği de çoğunlukla iktidar sahibi olma isteğinin doğurduğu davranışların aynını doğurur. Ve bu iki güdüye uygulama alanında hemen hemen hep özdeş gözüyle bakılır. Özel iktisadi çıkarın toplum bilimde temel güdü olarak kabul edilebileceğini ileri süren yerleşmiş fikirlere bağlı iktisatçılarla, bu konuda onların görüşünü paylaşan Marx yanılmışlardır. Mal hırsı, iktidar ve şan hırsından ayrıldığı zaman sınırlıdır. Geçimi sağlayacak insaflıca bir parayla doyurulabilir. Gerçekten de pahalıya doyurulabilecek güçlü istekleri bize veren şey ise maddi rahatlığa kavuşma isteği değildir. Bozulma dolayısıyla köle haline getirilmiş bir yasama organı ya da uzmanlar tarafından seçilen eski şaheserlerden meydana getirilmiş özel bir resim galerisi gibi şeyler, içinde rahat rahat oturulacak bir yer sağlamak için değil, iktidar ve şan elde etmek için istenir. Akla yakın ölçüde bir rahat sağlama bağlandı mı, bireyler de toplumlarda servetten çok iktidar peşinde koşarlar. İktidar sağlamak için servet sahibi olmak ya da iktidarlarını arttırmak amacıyla servetlerini arttırmak isteyebilirler. Ama her iki halde de bunların temel güdüleri iktisadi değildir. Yerleşmiş görüşlere bağlı iktisatla Marksist iktisadın düştüğü bu yanılgı sadece kuramsal olmayıp uygulama alanında çok daha büyük önem taşımaktadır. Ve son zamanlardaki bazı belli başlı olayların yanlış anlaşılmasına yol açmıştır. Ancak toplumsal sorunlarda önemli rol oynayan eylemlerin nedeninin iktidar aşkı olduğunu anlamak yoluyla eski ya da yakın çağ tarihi üzerine doğru bir yorumda bulunulabilir. Bu kitapta ben fizikte nasıl enerji temel kavramsa aynı şekilde sosyolojide de iktidarın temel kavramı olduğunu kanıtlamaya çalışacağım. Enerji nasıl çeşitli biçimler alıyorsa, iktidarın da aynı şekilde servet, silah gücü, sivil makamlar, düşünceye söz geçirme gibi biçimleri vardır. Bunların hiçbiri ötekine üstün sayılamayacağı gibi, bu biçimlerin hiçbiri ötekileri kendinden türetmiş de değildir. İktidarın bir biçimini, diyelim serveti, ötekilerden ayrı olarak incelemeye kalkışmak ancak yarım bir başarı sağlar. Tıpkı enerjinin bir biçimini öteki biçimleri de dikkate almadan incelemeye çalışmanın belli noktalarda yetersiz kalacağı gibi. Servet nasıl askeri iktidarın ya da düşünce üzerinde etki kurmanın sonucu olabilirse, aynı biçimde askeri iktidar ve düşünce üzerinde etki kurabilmede servetin sonucu olabilir. Toplumsal dinamiğin yasaları, iktidarın şu ya da bu biçimi içinde değil, sadece iktidar içinde anlatılabilecek yasalardır. Eski zamanlarda askeri iktidar, iktidarın öteki biçimlerinden ayrı durumdaydı. Bunun bir sonucu olarak da zaferler ya da yenilgiler kumandanların rastgele niteliklerine bağlı görünüyordu. Zamanımızda ise iktisadi iktidar, bütün öteki iktidar biçimlerinin kaynağı olarak ele alınmaktadır. Bu da bence tarihi tamamıyla askeri yönden ele alan ve bundan ötürü modaları geçen tarihçilerinki kadar büyük bir yanlıştır. Propagandaya iktidarın temel biçimi gözüyle bakanlar da vardır. Bu hiç de yeni bir görüş değildir. Magna est veritas et praevalebit, bir dipnot, gerçek yücedir ve sonunda egemen olacaktır. Latince özdeyiş. Ya da şehitlerin kanı kilisenin ektiği tohumdur. 2. Dipnot. Tertullian'ın bir özdeyişi. Diyen eski özdeyişlerde de bunu görüyoruz. Bu görüşte de askeri ya da iktisadi görüşteki kadar gerçek ve yanılma payı vardır. Propaganda eğer hemen hemen tamamıyla ortak bir görüş yaratabilse karşı konulmaz bir iktidar doğurabilir. Ne var ki askeri ya da iktisadi kontrolü elinde bulunduranlar eğer isterlerse bunu propaganda amacıyla kullanabilirler. Konumuzla fizik arasında analoji kurmayı sürdürelim. İktidar da enerji gibi sürekli olarak bir biçimden başka bir biçime geçmektedir. Ve bu biçim değiştirmelerin yasalarını aramak da sosyolojiye düşer. İktidarın herhangi bir biçimini, hele günümüzde çok yapıla geldiği gibi özellikle iktisadi biçimini ötekilerden ayırmaya çalışmak, uygulama alanında büyük önem taşıyan yanlışlar doğurmuştur. Hala da doğurmaktadır. İktidar bakımından çeşitli tohumlar birbirlerinden birçok yollardan ayrılırlar. Önce bireylerin ya da örgütlerin sahip oldukları iktidar derecesi bakımından ayrılırlar. Örneğin, örgütlenmedeki artış dolayısıyla devletin bugün eskisine oranla çok daha fazla iktidara sahip olduğu apaçıktır. Toplumlar birbirlerinden en etkili örgütlerinin cinsine göre ayrılırlar. Bir askeri despotizm, teokrasi, plütokrasi benzerlikleri çok az olan tiplerdir. Toplumlar bir de iktidarın değişik yollardan elde edilişi bakımından ayrılırlar birbirlerinden. Babadan oğula kalan krallıklar bir cins yüce kişi ortaya çıkarır. Büyük bir din adamında aranılan nitelikler ikinci bir cinsi. Demokrasi üçüncü bir cinsi. Savaşta dördüncü bir cinsi ortaya çıkarır. İktidara geçme olanağına sahip kişilerin sayısını sınırlayacak, aristokrasi ya da babadan oğula kalma krallıklar gibi toplumsal kurumların bulunmadığı yerlerde genellikle iktidara geçme şansına en çok sahip olanlar, iktidara geçmeyi en çok isteyenlerdir. Bundan da iktidarın herkese açık olduğu sistemlerde iktidar sağlayan makamlara bir kural olarak sıradan insanlardan olağanüstü iktidar aşkıyla ayrılan kimselerin oturacağı sonucu çıkar. İktidar aşkı, insanoğlunun en güçlü güdülerinden biri olmasına karşın hiç de eşit dağıtılmamıştır. Ve rahatlık aşkı, zevk aşkı, hatta bazen onaylanmak aşkı ile sınırlanmıştır. İktidar aşkı, fazla çekingen yaratılışlarda öndere uyma kılığına bürünmüştür ki, bu da atılgan insanlardaki iktidar dürtüsünün yayılma alanını büyütür. İktidar aşkı, güçsüz olan kişilerin olayların akışını etkileyebilmeleri olanağı da çok azdır. Toplumsal değişmelere yol açan kişiler, bir kural olarak toplumu değiştirmek isteğini kendilerinde güçlü bir biçimde duyanlardır. Bundan ötürü de iktidar aşkı önemlilikleri bir rastlantıdan ibaret olan kişilerin belirgin niteliğidir. İktidar aşkını insanoğlunun biricik güdüsü diye kabul edersek hiç kuşkusuz yanılmış oluruz. Ama iktidar aşkı sosyolojinin inceleyeceği değişiklikleri meydana getiren belli başlı güdü olduğuna göre de bu yanlış sosyolojideki eğreti yasaları araştırmamızda bizi sanıldığı kadar yolumuzdan saptırmaz. Toplumsal dinamiğin yasaları bence çeşitli biçimleri içinde düşünülen iktidarla anlatılabilir. Bu yasaları bulabilmek için önce iktidarın biçimlerini sınıflandırmamız, sonra da bireylerin ve örgütlerin insanların yaşamlarına kumanda etme olanağını ellerine geçiriş yolları bakımından önem taşıyan değişik tarihsel örnekleri gözden geçirmemiz gerekir. Bütün kitap boyunca iki amacı birden göz önünde tutacağım. Toplumsal değişimlerin genel analizinde iktisatçıların öğrettiklerinden daha elverişli olduğunu sandığım analiz yolunu önermek ve içinde yaşadığımız zamanla yakın geleceği, imgelemleri 18. yüzyıl ile 19. yüzyılın egemenliği altında bulunanlar için daha anlaşılır hale getirmek. 18. ve 19. yüzyıllar çeşitli bakımlardan öteki yüzyıllardan ayrı tutulması gereken yüzyıllardır. Bizlerse şimdi yine birçok bakımlardan bizden önceki o çağların yaşantı ve düşünüş biçimlerine döner gibiyiz. Kendi çağımızı, çağımızın gerektirdiklerini, eski ve orta çağları anlamamız şarttır. Zira kendini boş yere 19. yüzyıl için geçerli olan açık gerçeklerin egemenliğine kaptırmamış bir ilerlemeye ancak böylelikle varabiliriz. İkinci bölüm. Önderler ve önderleri izleyenler. İktidarı ele geçirme dürtüsü iki biçimde ortaya çıkar. Açık olarak önderlerde, kapalı olarak önderleri izleyenlerde. İnsanlar kendi istekleriyle bir önderin ardına takıldıkları zaman bunu önderin kumanda ettiği grup yoluyla iktidarı elde etmek amacıyla yaparlar ve önderin utkuları onlara kendi utkularıymış gibi gelir. Birçok insan bağlı bulundukları grubu utkuya ulaştıracak yeteneği kendinde göremez ve bundan ötürü üstünlüğün elde edilmesi için gerekli cesarete, basirete sahip görünen bir önder ararlar. Dinde bile bu dürtüyü görürüz. Nietzsche, Hristiyanlığı insanlara köle töresi aşılamakla suçlamıştır. Oysa Hristiyanlık öteden beri şu amacı sonuçsal utku bellemiştir. Ne mutlu zayıflara, zira yeryüzü onlara kalacaktır. Ya da bunu daha açık bir biçimde ortaya koyan şu bilinen ilahiyi ele alalım. Savaşa gidiyor Tanrı'nın oğlu, bir krallık tacı kazanmak için. Kan kırmızı sancağı süzülüyor uzakta. Kimdir onun ardından giden, kendi elemini en iyi içebilen, acılarını rahatça yenebilen? Haçını sırtında sabırla taşıyabilendir onun ardında giden. Eğer bu bir köle töresi ise, o zaman seferin büyük cefalarına sırf çıkar ve serüven aşkına göğüs geren her askerin, seçim kampanyası sırasında canını dişine takarak çalışan her politikacının köle sayılması gerekir. Ne var ki aslında gerçekten de yardımlaşmaya dayanan her girişimde önderin ardı sıra gidenler psikolojik bakımdan hiç de önderin kendisinden daha fazla köle değillerdir. Örgütlenmenin kaçınılmaz hale getirdiği ve toplumdaki organik dayanışma geliştikçe azalacağına artan iktidar eşitsizliğini katlanabilir yapan da işte budur. Bilgimiz içine giren en eski çağlardan beri insan topluluklarında iktidar dağılımı eşitsizliği hep var ola gelmiştir. Bu kısmen dış zorunluluğa, kısmen de insan doğasında bulunan nedenlere dayanmaktadır. Bütün toplu girişimler ancak yönetici bir kuruluş altında gerçekleşebilir. Bir ev yapılacaksa evin planları üzerinde birinin karar vermesi gerekir. Demir yolları üzerinde tren işletilecekse, varış kalkış saatlerini gösteren tarife, makinistlerin keyfine bırakılamaz. Yeni bir yol yapılacaksa, yolun nereden geçeceğine birinin karar vermesi şarttır. Demokratik yollardan seçilmiş bir hükümet de yine bir hükümettir. Bundan ötürü de psikolojiyle hiçbir ilişkisi bulunmayan gerekçelerle, eğer girişimlerin başarıya ulaşması isteniyorsa, buyuran bir takım insanlar ve onların buyruklarına boyun eğen başka insanlar bulunmalıdır. Bununla birlikte bu gerçekle, olgusal iktidar eşitsizliğinin, teknik nedenlerin zorunlu kıldığı iktidar eşitsizliğini aştığı gerçeği sadece birey psikolojisi ve fizyolojisiyle açıklanabilir. Bazı insanların karakterleri onları hep kumanda etmeye, ötekilerinin karakterleri de boyun eğmeye yöneltir. Bu iki uç arasında da bazı durumlarda kumanda etmek isteyen, bazı durumlarda da öndere uymayı yeğleyen ortalama insanlar yığını bulunur. Adler, İnsan Doğasını Anlama konulu kitabında boyun eğen ve boyun eğdiren olmak üzere iki tip ayırır. Uşak ruhlu birey der Adler. Başkalarının koyduğu kurallar ve yasalara göre yaşar ve bu tip adeta içinden gelen bir zorlamaya uyarak kendine uşakça bir yer arar. Adler devamla, nasıl herkesten üstün olabilirim diye soran, boyun eğdiren tipin ise bir yöneticiye gereksinme duyulduğu zaman ortaya çıktığını ve devrimlerde başa geçtiğini söyler. Adler, her iki tipi de hiç değilse her iki tipin en aşırılarını istenilmeyen tipler olarak niteler ve bunları eğitimin ürünleri sayar. Otoriter eğitimin en büyük kusuru der Adler, çocuğa bir iktidar ülküsü aşılaması ve ona iktidarın ele geçirilmesine bağlı zevkleri göstermesidir. Biz de Adler'ın bu sözüne otoriter eğitimin işbirliği yapan iki insan arasındaki biricik ilişkinin birinin emir vermesi, ötekinin de ona boyun eğmesi biçimindeki ilişki olduğu yolunda bir duygu aşılaması dolayısıyla despot tip kadar köle tipte yetiştirdiğini ekleyeceğiz.